Ayrım 4. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi Doğu Perinçek Sayfa 38 2.5 Türkiye'nin vatan savunmasında Ermeni meselesi. Avrupalı tarihçiler, iktisatçılar ve siyasetçiler, örneğin Quad Fleek ve Rohrbach savaşın arifesinde Çarlık Rusyası'nın Ermeni ajanlarını nasıl silahlandırdıklarını ve savaş başlayınca ateşe süreceklerini yazdılar. Dipnot Rohrbach Münchner Neueste Nachrichten sayı 284 Nisan 2013'ten aktaran Franz Quadflieg, Russische Expansionspolitik zwischen 1774 und 1914, Berlin 1914, sayfa 96, 146-147 için bakınız, V.I. Lenin, Hefte zum Imperialismus, Werke cilt 49, Die Scharlach, Berlin 1970, sayfa 694 ve devamı. Lenin'de Emperyalizm kitabının notları arasında bu tarihçilere göndermeler yaparak bu gerçeği işaret etti. Dipnot, Lenin'in Emperyalizm kitabı için aldığı notlar için bakınız V.E. Lenin, Quadflieg, The Russian Policy of Expansion, 1774-1914, Collected Works, Notebooks on Imperialism, Cilt 39, 2. basım, Progress Publishers, Moskova, 1974, sayfa 673-679. Daha önemlisi Ermeni ve Rus kaynakları Ermeni çetelerin silahlandırılmasının çok sayıda kanıtıyla doludur. Dipnot bu konuda bakınız Mehmet Perinçek, Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni, Kaynak Yayınları İstanbul 2015. Mehmet Perinçek, Taşnak ve Sovyet Ermenistanı kaynaklarında Taşnak Sutyun Gerçeği, Teori sayı 191 Aralık 2015, sayfa 3 ve devamı. Mehmet Perinçek, Sovyet kaynaklarında Taşnak Sutyun Gerçeği, Teori sayı 183 Nisan 2005, sayı 17. Yine bakınız General G. Korganov, La Participation de Armenien à la Guerre Mondiale sur la Front de Caucase, 1914-1918, Ermenilerin Kafkas Cephesinde Dünya Savaşı'na Katılımı, Massis Editions, Paris 1927. Nitekim savaşın hemen başında Ermeni silahlı birlikleri Osmanlı ordusuna karşı harekete geçirildi. Çoğunlukla Taşnak Partisi'nin örgütlediği bu birlikler Rus ordularında ve ayrıca Osmanlı ordusunun cephe gerisinde savaştılar. Osmanlı ülkesinin doğu ve batı cephesi arasındaki bağlantıları, demir yollarını, haberleşme hatlarını kestiler ve sabotajlar yaptılar. Dahası şehirlerde ayaklanmalar örgütlediler. Erkeklerinin çoğu cephelerde olan Türk ve Kürt köylerinde terör yaptılar. Müslüman halkı katlettiler veya yaşadıkları topraklarından sürerek etnik temizliğe başladılar. Bu gerçekleri Kaçaz Nuni gibi Ermeni devlet adamları ve Lalayan gibi Ermeni tarihçileri de saptamıştır. Dipnot, bakınız Ovannes Kaçaz Nuni, Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Çeviren Arif Acaloğlu, 28. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Şubat 2014. A.A. Lalayan, Taşnak Partisi'nin karşı devrimci rolü, 1914-1923, çeviren Kayhan Yükseler, 4. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Ocak 2012. S.G. Pirumyan, Diyaspora'daki Taşnaklar, çeviren Kayhan Yükseler, Kaynak Yayınları İstanbul, Mayıs 2007. A.B. Karinyan, Ermeni Milliyetçi Akımları, çeviren Arif Acaloğlu, 3. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Temmuz 2007. Çarlık Polis Raporlarında Taşnaklar, çeviren Kayhan Yükseler, Kaynak Yayınları İstanbul, Haziran 2007. Mehmet Perinçek, Ermeni Devlet Adamı, B.A. Borya'nın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması, 5. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Aralık 2014. L.M. Bolhovitinov, 11 Aralık 1915 tarihli resmi Ermeni raporu, hazırlayan Mehmet Perinçek, 5. basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 2014. Yine Ermeni ve Rus belgelerinin de kanıtladığı üzere Ermeni örgütleri, İtilaf devletlerinin savaş planları içinde hareket ediyorlardı. Bu örgütler İngiliz ve Fransızların Çanakkale Kara Harekatı'nın hemen öncesinde 15 Nisan 1915 günü Van ayaklanmasını başlattılar. Arkasından 18 Nisan'da Bitlis ve 20 Nisan'da tekrar Van'da kanlı ayaklanmalar sahnelediler. 25 Nisan 1915 günü İngiliz ve Fransız birlikleri Gelibolu Yarımadası'na çıktılar. Mayıs ortasında Rus ve Ermeni birlikleri Van'a girdiler. Öte yandan Rusya'nın İstanbul Boğazı'nın doğu veya batısına çıkması tehdidi de vardı. Bu nedenle bir ordu Batı Karadeniz'de tutuluyordu. Bu koşullarda tehcir kararı vatan savunması önlemiydi. 27 Mayıs 1915 günü çıkartılan muvakkat kanunla yani geçici yasayla orduya tehcir yetkisi verildi. savaş cephelerinin geri hatlarındaki Ermeniler için tehcir kararı alınması zorunlu bir savaş önlemiydi. Denebilir ki bu karar olmasaydı Kurtuluş Savaşımız zafere ulaşamazdı. Atatürk'ün 1919 yılında Erzurum ve Sivas kongrelerini yaparak doğuda yaratılan dayanakla İzmir'i kurtarması bu sayede mümkün olmuştur. Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaz Nuni de aynı gerçeği çarpıcı ifadelerle saptıyor. 1915 yaz ve sonbaharı döneminde Türkiye Ermenileri tehcire yani zorunlu göçe tabi tutuldular. Kitlesel sürgünler ve baskınlar gerçekleştirildi. Bütün bunlar Ermeni meselesine ölümcül bir darbe vurdu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Sonradan da anlaşılacağı üzere bu yöntem Türkiye'de Ermeni meselesinin temelli çözümü açısından en kesin ve uygun yöntemdi. Dipnot: Ovanes Kaçaz Nuni, Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Sayfa 32 ve devamı. Türkiye Çanakkale cephesinde İngiliz ve Fransız ordularını, bu arada onların ateşe sürdüğü Anzak askerlerini nasıl karşıladıysa, Doğu cephesinde de Rus ordularındaki Ermeni birliklerine ve arkadan vuran Ermeni çetelerine aynı tavrı aldı. Türkiye Vatan Savaşı veriyordu. Çanakkale ve Kafkas cepheleri birbirine binlerce kilometre uzaktaydı. Ancak vatan savunması açısından tek cephe vardı. O zaman İttihat ve Terakki hükümetinin aldığı tehcir kararı cepheler arasındaki bağlantıyı korumak ve cepheleri birleştirmek için zorunluydu. Tehcir uygulaması olmasaydı Çanakkale Kara Savaşı kazanılamazdı. Çanakkale Savaşı olmasaydı Sovyet devriminin ve Türk devriminin kaderi değişirdi. Türkiye Batı cephesinde olduğu gibi Doğu cephesinde de vatan savunması yaptı. Tehcir emperyalizme karşı vatan savunmasının gereğiydi. Vatan savunması en yüksek insan hakkıdır. Yaşanan büyük felaketlerden ve kırımlardan sorumlu olanlar vardır, suçlular vardır. Onlar emperyalistlerdir ve onların ateşe sürdükleri kuvvetlerdir. Osmanlı Devleti'nin kamu görevlileri içinde Ermenilere karşı suç işleyenler yargılandılar. Talat Paşa savaş sonrası gittiği Avrupa'da yaptığı görüşmelerde ve hatıralarında Ermeni meselesini ve tehcir olayını büyük devletlere karşı vatan savunması açısından değerlendirir. Ermenilere karşı uygulamalar düşman devletler tarafından psikolojik savaş malzemesi olarak kullanılmıştır. Her savaşta olduğu gibi gerçekler yeniden üretilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Bu konuda özellikle ABD'nin İstanbul'daki eski büyükelçisi Morgenthau'nun marifetlerini Talat Paşa da anlatır. Örneğin şehit edilmeden kısa süre önce bir Sovyet istihbarat görevlisiyle yaptığı görüşmede ABD büyükelçisinin savaş koşullarında imal ettiği iftiralara değinerek Türkiye'de bir şarlatan olarak görüldüğünü vurgular. Dipnot: Mehmet Perinçek, Talat Paşa Sovyet istihbaratçısıyla ne konuştu? Aydınlık, 24 Kasım 2012. Talat Paşa'nın Rus askeri istihbarat görevlisiyle Almanya'da yaptığı görüşme raporunun tam metni ilk kez Aydınlık'ta yayımlandı. Rapor Sovyet Genelkurmayı'nın arşivi olan Rusya Askeri Devlet Arşivi'nde RGA font 7 liste 2 dosya 733 yaprak 130 arkası 131 numaralarında bulunuyor ve gizli damgası taşıyor. Görüşme 25 Ocak 1921 tarihinde yani Talat Paşa'nın 15 Mart 1921 günü öldürülmesinden kısa bir süre önce Berlin'de yapılmış. Talat Paşa'nın görüştüğü Sovyet görevlisinin gerçek kimliği konusunda bilgisi var mıydı bilmiyoruz. Bilmediği olasılığını göz önünde bulundurmak gerekir. Hatta karşısındaki Rus dahi olmayabilir. Olsa bile başka bir ülke vatandaşı görüntüsüyle de görüşme olasılığı vardır. Görüşmeyi gerçekleştiren Sovyet istihbaratçısı Moskova'daki merkeze Talat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'nın Türk Milliyetçi Hareketi'nin en etkili üç lideri olduğunu yazıyor. Talat Paşa'nın bunlar arasında tartışmasız en akıllısı ve milliyetçilerin Türkiye dışındaki baş siyasal ve diplomatik temsilcisi olduğunu vurguluyor. Ayrıca verdiği bilgiye göre Talat Paşa bir iş için gittiği yolculuktan Berlin'e yeni dönmüştür. Tehcir konusunda tavır bir bakıma Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın yanında veya karşısında olmaktır. Bu açıdan sorun dünya ölçeğinde emperyalizme karşı mücadele konusuyla ilgilidir. Kurtuluş Savaşımız Ekim Devrimi ile birlikte 20. yüzyıl tarihinin yönünü değiştirmiş, emperyalizme karşı devrimler çağını açmıştır. 3. Bölüm: Osmanlı Devleti'nin tek seçeneği savaş. 3.1 Farklı görüşler. Mustafa Kemal Atatürk, Talat Paşa, Yusuf Akçura gibi savaşın nedenini ve Türkiye'nin konumunu doğru tahlil eden milli devrimciler, Osmanlı Devleti'nin savaş dışında kalmasının mümkün olmadığını saptamışlardır. İngiliz işbirlikçisi liberaller, İttihatçı düşmanı şeriatçılar ile Fadih Rıfkı gibi günün koşullarını derinlemesine ele almayan bazı Atatürkçü yazarlar ise savaş dışında kalma olanağının bulunduğu görüşünü savunmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti açısından kağıt üzerinde 3 seçenek vardı. Savaşın dışında tarafsız kalmak, savaşa itilaf devletlerinin yanında girmek, ittifak devletleriyle birlikte savaşmak. 3.2. Osmanlı Devleti savaşın dışında kalabilir miydi? Aslında tartışmayı tek bir soruyla kestirip atmak mümkündür. Osmanlı Devleti kendi topraklarının paylaşılması için çıkan bir savaşın dışında kalabilir miydi? Bu sorunun yanıtını zamanın somut koşulları içinde ve somut seçeneklerini masaya yatırarak vermek gerekir. Savaşın iki tarafı vardı. Bu taraflardan hem İtilaf devletleri hem de ittifak devletleri Osmanlı mirasından pay koparmak istiyorlardı. Savaşa katılan 5 büyük devletin 5'i de emperyalistti. Ancak Çarlık Rusyası'ndan gelen tehdit daha yakın ve daha acildi. Dipnot: Yusuf Hikmet Bayır, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt 3, Kasım 1-2, Basım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983, sayfa 268. Savaşın bütün tarafları bilmekteydi ki, savaşın şu veya bu aşamasında Rusya İstanbul'u ele geçirmek için saldırıya geçecekti. Dipnot: Balkan Savaşı'ndan başlayarak Çarlık Rusyası'nın boğazları ele geçirme tasarı ve çabaları konusunda bakınız Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, sayfa 171 ve devamı. Batılı büyük devletler ve Çarlık Rusyası Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için 1908'de Reval'den başlayarak gizli anlaşmalar yapmışlardı. Dipnot: Gizli anlaşmalar için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası 4. Basım Kaynak Yayınları, İstanbul Aralık 2012, sayfa 24 ve devamı. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin saldırıya uğraması kaçınılmazdı. Bu tehdidi Atatürk, Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın aktardığına göre şöyle saptamıştı: Harp Avrupa cephelerinde stabilize olur olmaz İngiltere ile Rusya Osmanlı ülkesi üzerinde iki önemli rakip olduğundan her ikisi de bu topraklara büyük kuvvetlerle saldırıya başlayacaklardı. Rakibinden daha fazla parça koparabilmek için İngiltere'nin Hindistan bölümünü emniyette bulundurmak hususundaki endişeleri göz önüne alınırsa ne yapıp edip Ruslardan daha fazla bir kuvveti Osmanlı ülkesine göndereceklerdir. Dipnot: Atatürk'ten aktaran Ali Fuat Cebesoy, Misak-ı Milli yayınlanmamış belge, yayını hazırlayan Gürbüz T. Tüfekçi Kavram, Ocak 1998, sayfa 96 ve devamı. Atatürk'ün saptadığı gibi İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne saldırmalarının nedeni rakibinden daha fazla parça koparmaktı. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girse de girmese de bu parçaların koparılması harekatıyla yüz yüze gelecekti. Tehdit öncelikle ve yakıcı olarak Çarlık Rusyası'ndan geliyordu. Rus ordusunun İstanbul Boğazı'na çıkarma için yaptığı hazırlıklar tamamlanmıştı bile. Boğazları İşgal Komisyonu 14 Ocak 1914 tarihinde St. Petersburg'da kurulmuş ve 8 Şubat günü işe başlamıştı. 23 Mart'ta onaylanan plana göre Kırım ve Ukrayna'da bulunan 7. ve 8. kol ordulara boğazları işgal görevi verilmiş, bu harekat için gerekli nakliye ve savaş filoları belirlenmişti. Osmanlı hükümetinin bütün kaygı ve telaşı Rus saldırısına karşı koyabilmekti. Bu amaçla iki modern zırhlının alınması için İngiltere ile sözleşme yapılmıştı. Sultan Osman ve Reşadi adı verilen bu zırhlıların bedeli olan 7,5 milyon altın peşin olarak ödenmişti. İngiltere Temmuz'da hazır olan gemileri teslim etmiyordu. 2 Ağustos 1914 günü yapılacak bayrak töreninden 2 saat önce İngiltere gemilere el koyduğunu resmen açıkladı ve ödenmiş olan 7,5 milyon altını geri vermedi. Kazım Karabekir Paşa bu gemilerin bir tarafsızlık anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne verilmesi durumunda Almanlarla ittifaka ve Alman savaş gemilerine gerek kalmayacağı görüşündedir. Aktaran M. Tanju Akat, 1. Dünya Savaşı'na nasıl girdik? Popüler Tarih, sayı 6, Kasım 2000, sayfa 47. Mustafa Kemal Paşa'da biraz ileride göreceğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin Almanya tarafında savaşa girmesinin nedenlerini açıklarken İngilizlerin bu tutumuna da değinir. İngiltere'den gemileri alamayan Osmanlı Devleti, iki Alman zırhlısının boğazlardan geçmesini nimet saymıştı. Böylece Rus saldırısına karşı Osmanlı donanması güçlendirilmiş oluyordu. Osmanlı yöneticileri bu arada İtilaf devletleriyle ittifak kurmak için çeşitli girişimlerde bulundular. Talat Paşa, Rus Çarı 2. Nikola ve Hariciye Nazırı Sazonov'la görüşmek için Mayıs 1914'te Kırım'a gitti. Sazonov, Talat Paşa'nın ittifak önerisini alaylı bir şekilde gülerek karşılıyordu. Bahriye Nazırı Cemal Paşa ise 20 Temmuz 1914 günü Fransızlarla görüşüyor. Cavit Bey ise İngilizlerle görüşme olanakları arıyordu. Ancak bütün kapılar yüzlerine kapatıldı. Osmanlı hükümetinin İtilaf devletleriyle anlaşma ve hatta birlikte savaşma girişimleri sonuçsuz bırakıldı. Bu durumda Osmanlı Devleti istiklalini kurtarma, varlığını koruma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunu ancak ittifak devletleriyle ittifak ederek yapabilirdi. Dipnot: M. Cemil Bilsel, Lozan, Cilt 1, Sosyal Yayınlar İstanbul, Eylül 1998, sayfa 127 ve devamı, 184 ve devamı, 186-188 ve devamı ve sayfa 229. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Türkiye'nin önündeki seçenekleri Alman Başbakan Yardımcısı Helfferich de tek bir cümleyle ortaya koymuştur. Türkiye ya kendini imhaya karar vermiş kuvvetlere karşı savaşmakta olan merkezi hükümetlere, yani ittifak devletlerine katılmak ya da ellerini bağlayarak kendi akıbetine karar verilmesini beklemek şıklarından birini seçmek zorundaydı. 3.3 Mustafa Kemal Paşa'nın 5 ayrı yerdeki saptaması, savaşa girmek zorundaydık. İşte Mustafa Kemal Paşa da somut seçeneklerden hareket ettiği içindir ki Osmanlı Devleti'nin savaşa girmekten kaçınmasının imkansız olduğunu 5 ayrı yerde kesin bir dille saptamıştır. Atatürk'ün bütün eserlerinin 30 cilt halinde yayımlanmasında çalıştım. Büyük devrimci önderin yazdığı ve söylediği her şeyi okudum, dahası inceledim. Birinci Dünya Savaşı'na girmekten kaçınılabileceği yönünde tek bir sözcük bulunmuyor. Bununla birlikte ABD'li General Harbour'da verdiği 24 Eylül 1919 tarihli muhtırada ilk bakışta savaş dışında kalma seçeneğinin bulunduğu izlenimi veren bir ifade kullanmıştır. Ancak söyledikleri dikkatli okunursa orada da savaşa katılmak zorunda kalacağımız dolaylı olarak belirtilmiştir. Eğer harbe katılmamış olsaydık veya hiç değilse katıldığımız halde kuvvetlerimizi haris emeller uğrunda harcayacağımıza, akıllıca hali hazırdaki sınırlar dahilinde topraklarımızı müdafaa etmek üzere kullanmış olsaydık, durumumuz hala mağlup insanlarınki gibi olmakla beraber şimdiki vaziyetten farklı olacaktı. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri cilt 4, 6. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Temmuz 2005, sayfa 112. Burada Mustafa Kemal her iki varsayımın da mağlubiyetle sonuçlanacağını kabul etmektedir. Peki savaşa katılmaksızın yenilmek mümkün müdür? Buradan da anlaşılıyor ki Mustafa Kemal'in tahlilinde savaşa katılmama seçeneği dahi bir sonraki aşamada yenilgiyi içermektedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin daha sonra paylaşılmak üzere saldırıya uğrayacağı bilinmektedir. Böylece Mustafa Kemal'in Harbour'da muhtırasındaki savaş dışı kalma seçeneği bir süre sonra savaşma zorunluluğuna dönüşmektedir. Atatürk bu zorunluluğu yabancıların yüzüne de söylemiştir. İngiliz, Fransız ve İtalyan siyasi ve askeri ricalinden şahsiyetleri anlattığını kendisi belirtmektedir. Kaldı ki Mustafa Kemal Harbour'da muhtıradan 16 gün sonra Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yolladığı resmi yazıda savaş dışı kalma olanağının bulunmadığını çok açık bir dille ve kanıtlarıyla dile getirmiştir. Atatürk'ün Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmak zorunda olduğunu saptadığı 5 ayrı açıklaması tarihleri ve yerleriyle şunlardır. 10 Ekim 1919 günü Sivas'tan Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yolladığı yazı. 3 Ocak 1920 günü Ankara Belediye Başkanı'nın verdiği ziyafet. 29 Şubat 1920'de Ankara'dan Talat Paşa'ya yolladığı mektup. 24 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü meclis kürsüsünden anlattığı siyasal rapor. 24 Nisan 1921 günü Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yayımlanan görüşmesi. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti'nin savaşa girişinin zorunlu olduğunu yalnız belli bir gruba değil, bütün taraflara ve kamuoyuna söylemiştir. Görüşlerini açıkça belirttiği muhatapları şunlardır. İstanbul Hükümeti Harbiye Nazırı'na yazısı. Eski İttihat Terakki Partisi hükümeti yetkilileri, Talat Paşa'ya mektubu. Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclisteki 24 Nisan 1920 konuşması. Kamuoyu 3 Ocak 1920 günü Ankara'da yaptığı konuşma ve 24 Nisan 1921 tarihli Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan görüşme. İngiliz, Fransız, İtalyan siyasi ve askeri ricalinin yüzleri. Talat Paşa'ya mektubunda ve Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan görüşmesinde kendisi belirtiyor. Atatürk 5 belgenin 5'inde de kesin bir dil kullanmaktadır. Savaşa katılmanın zorunlu olduğu konusunda hiçbir tereddüdü yoktur. Kesin bir kanıya sahiptir. Ayrıca bu görüşün milli kuvvetler tarafından açıkça ve mertçe savunulmasını da istemektedir. Dahası Atatürk bu açık ve kesin tutumu yalnız hakikat adına değil, siyaset adına, başka deyişle Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmak için de gerekli görmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'na girişi zorunlu gören açıklamalarını tarih sırasıyla aktarıyoruz. 3.3.1 Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazısı. Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya 10 Ekim 1919 günlü yazısında 1. Dünya Savaşı'na girmekten başka bir seçeneğimizin bulunmadığını çok esaslı bir durum tahlili yaparak anlatır. Umumi harbe katılmamak elbette son derecede arzuya değer idi. Fakat buna maddi imkan mevcut değildi. Çünkü katılmamak silahlı bir tarafsızlığı, yani boğazların kapalı bulundurulmasını icap ettiriyordu. Halbuki vatanımızın coğrafi mevkii, İstanbul'un stratejik vaziyeti, Rusların itilaf hükümetleri yanında yer almış olması bizim seyirci kalmamıza asla müsait değildi. Bundan başka silahlı bir tarafsızlığın devam ettirilmesi için paramız, silahımız, sanayimiz, kısacası lazım olan vasıtalarımız mevcut değildi. İtilaf devletlerinin, bilhassa İngilizlerin para vermemesinden vazgeçelim. Gemilerimizi zapt ve milletin dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği inşaatı bahriyeye ait 7 milyon liramızı da gasp eylemeleri ve İtilaf devletlerinin harp ilanı ile beraber bizim harbe girmemizden daha 4 ay evvel tamamen Osmanlı hükümeti zararına bir Ermenistan Cumhuriyeti teşkiline karar verdiklerini ilan eylemiş olmaları ve hatta Bolşeviklerin de yayınladığı gizli anlaşmalardan anlaşıldığına göre İstanbul'un Çarlık Rusyası'na vaat edilmiş olması harbe itilaf devletleri aleyhine girmekliğin kaçınılması imkansız olduğunu gösterir açık delillerdendir. Bir de İngiltere ve Fransa'nın kendisine İstanbul'u vaat eyledikleri Rusya dururken uğursuz Balkan Harbi'nden sonra hiçbir askeri kıymet ve milli mevcudiyet atfeylemedikleri milletimizi kendilerine iltihak eylemiş farz etsek bile tercih edeceğini tasavvur eylemek elbette doğru olamaz. Harbe girmekliğimizi bir hıyanet kabul etmek ve koca bir milleti 4-5 kişinin oyuncağı olacak derecede saymak, fikrimizce lehimizde bir fayda sağlamak şöyle dursun. Bilakis Düşük Ferit Paşa'nın Paris'te Avrupa'dan merhamet dilenmek hastalıklı fikirleriyle ortaya koyduğu alçakça beyanatına Clemenceau'nun, Fransa Başbakanı Clemenceau, vermiş olduğu hakarete bulaştırılmış cevabın maazallah bir kere daha işitilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla merdane bir surette hakikati söylemek ve kahramanca harbeden bu koca milletin mağlubiyetinin zaruri neticelerine katlanmakla beraber hareketin cinayet görülmesini ve bu yüzden ithamını ve cezalandırılmasını kabul etmemek en sağlam ve en hayırlı bir prensip kabul olunabilir. Dünya Savaşı'na girmek ve girmemek veyahut girmek zarureti karşısında zamanını seçmek hususunda başka görüşler de vardır. Buradaki görüşler düşman bakış açısına cevap olmak üzere lüzumlu görülmüştür. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.